Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Defterimde Kuş Sesleri. Erdal Öz. Can Yayınları 5. Basım. Mayıs 2008. Bu kitap 399 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 12 Mart 2012. Okuyan Ayal Gökçe. 12 Mart askeri darbesi, 68 kuşağı diye anılan bir gençlik kesimini yok etmek amacıyla yapılmış bir baskın hareketiydi. 1971-1972 yıllarında iki kez tutuklanıp cezaevine girdim. Orada sık sık gizlice günlük tuttum. Bunu yaparken bir yandan da dışarıya durmadan mektuplar yazıyordum. O günlük notlarda, mektuplarda yazamadığım pek çok ayrıntıyı kafama, yüreğime kazıdım. Tuttuğum gizli günlük notlarımdan kurtarabildiklerimi, dışarıya yazdığım mektuplardan bulabildiklerimi, belleğimde kalanlarla buluşturunca ortaya defterimde kuş sesleri çıktı. Bu kitabı daha önce yazdığım Gülünün Solduğu Akşam'ın devamı gibi de okuyabilirsiniz. Erdal Öz. Kapak resmi Erdal Öz. Cezaevinde hücrede çizilmiş bir desen. Defterimde Kuş Sesleri. Anı. Erdal Öz. 26 Mart 1935'te Sivas Yıldızeli'nde doğdu. Devlet memuru olan babasıyla birlikte Türkiye'nin değişik yerlerini dolaştı. Tokat Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Türk Dil Kurumu Yayın Kurulu'nda Türk Sinematek Derneği Ankara Şubesi'nde çalıştı. İstanbul'da üniversite çevresindeki arkadaşlarıyla birlikte A Dergisi'ni çıkardı. İlk öykü kitabı Yorgunlar 1960'da A Dergisi yayınları arasında çıktı. İlk romanı Odalar'da aynı yıl Varlık Yayınları'nca yayınlandı. Ankara'da Sergi Kitabevi'ni kurdu. 12 Mart askeri darbesiyle başlayan karanlık dönemde siyasal görüşlerinden dolayı 3 kez tutuklandı, hapis yattı ama yargılanma sonucunda aklandı. 12 Mart döneminin baskılarını ve bu baskılara karşı direnişi işlediği Yarılsın adlı romanıyla 1975 Orhan Kemal roman armağanına değer görüldü. 1975-1981 yılları arasında Cem Yayın Evi'nin Arkadaş Kitapları adlı çocuk edebiyatı dizisini yönettikten sonra 1981'de Can Yayınları'nı kurdu. Çok sayıda yazarı Türk edebiyatına kazandırmanın yanı sıra dünya edebiyatının saygın yazarlarının yapıtlarını yayınladı. Sular Ne Güzelse adlı kitabıyla 1998 Said Faik Hikaye Armağanını Cam Kırıkları adlı yapıtıyla 2001 Sedat Simavi Öykü Ödülünü aldı. Kanayan 1973 adlı öykü kitabında Deniz Gezmiş Anlatıyor 1976 ve Gülünün Solduğu Akşam 1986 adlı anı romanlarında Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararı öncesinde yaşantılarını ve kendi izlenimlerini dile getirdi. Gülünün Solduğu Akşama Girmeyen Notlar ve izlenimlerini 2003'te Defterimde Kuş Sesleri'nde topladı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği gezisinin izlenimlerini içeren Allı Turnam 1976, 1998'de Bir Gün Yine Allı Turnam adıyla yeniden yayınladı. Havada Kar Sesi Var adlı öykü kitabı 1987'de basıldı. Dedem Korkut Öyküleri 1979, Alçacık'tan Kar Yağar 1982, Kırmızı Balon 1990 adlı çocuk kitapları yayınlandı. Erdal Öz'ü 6 Mayıs 2006 günü yitirdik. Kendilerine cezaevinden yazdığı mektupları bana veren Ülkü Işın ile Gül Önet'e teşekkür ederim. Amaçları insanı insandan daha az bir şey haline getirmekti. Primo Levi 1971 Mamak Askeri Cezaevi 9 Haziran 1971 Bu benim cezaevindeki ilk gecem. Sıkıntılı değilim. Alışkın hiç değilim. Öğrenmeye çalışarak olanları izliyorum. Bugün saat 14.30'da beni Yıldırım Bölge Merkez Komutanlığı'nın gözaltı koğuşundan aldılar. Bir cephe atıp eski veteriner okulunda göreve başlayan sıkı yönetim mahkemelerine götürdüler. Bir süre sonra bir askeri savcının odasına alındım. Savcı yakışıklı bir yüzbaşıydı. Yanında şişko, biçimsiz bir yazıcı kadın. Savcı ifademi aldı. Bana yüklediği suç umduğum gibi. Sergi kitabevinde kullandığımız ambalaj kağıdıydı. Eve yapılan baskında ele geçirdikleri birkaç dergi, bir de yayın evine o gün postayla gelen Kırmızı Yel adlı öykü kitabının yazarı Osman Şahin'in bana gönderdiği mektup. El konulan ambalaj kağıtlarının dışındaki suç kanıtları da bunlar. Savundum kendimi. Ambalaj kağıtları üzerindeki yazılanlardan dolayı 1970 yılı içinde sivil mahkemelerden birinde bir soruşturma açıldığını, hiçbir suç ögesi bulunamadığı için kovuşturmaya yer olmadığı konusunda takipsizlik kararı verildiğini anlattım savcıya. Kitap evinde yapılan baskında ambalaj kağıtlarına el koyduktan sonra beni de götürmek istediklerinde daha önceki mahkemenin bu kararını yanıma almıştım. Bir yıl önce askeri değil, doğal mahkemenin verdiği 6 Ekim 1970 tarihini taşıyan takipsizlik kararını çıkarıp koydum. Askeri savcının önüne. Hukuka saygı duyulacaksa, yasalara uyulacaksa bu konuda yeni bir kovuşturmaya, yargılamaya girilmemesi gerektiğini belirttim. Ambalaj kağıdının üzerinde birer ikişer cümlelik özlü sözler vardı. Bunlar özgürlük, kardeşlik, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm için ünlülerin söylediği sözlerdi. Bu arada Mustafa Kemal'den de alınmış birkaç cümle vardı. Savcı bu sözlerinin altına neden Atatürk değil de Mustafa Kemal yazıldığını sordu. Anlamıyorum bu insanların bu konudaki tepkisini. Atatürk dersen onlardansın, Mustafa Kemal dersen komünistsin. Efendim yanlış anlamayın dedim. Mustafa Kemal bu sözleri söylediği zaman Atatürk soyadını almamıştı daha. Bu sözler Kurtuluş Savaşı döneminde söylediği sözler. O zaman adı yalnızca Mustafa Kemal'di. Kimlik belgesinde de sanırım böyle yazıyordu. İfademi daktilo ile yazdırırken de aynı sözleri tekrarladım. Sustu. Evde bulup el koydukları dergilerden bir şey çıkaramadı savcı. Sonra mektuba geçti. Osman Şahin adına üzüldüm. Hiç karşılaşmadığım, hiç görmediğim, yalnızca Kırmızı Yel adlı kitabındaki öykülerinden tanıyıp sevdiğim bu sevgili yazarı, bana yazdığı bu mektup yüzünden içeri falan alırlarsa üzüleceğim. Kırmızı Yel onun ilk kitabı. Çok beğenmiştim. Kitap evinde tanıdığım her insana kitabı övüyor, almalarını öneriyordum. Alıyorlardı. Kitap gerçekten büyük ilgi görmüştü. Osman Şahin'in dikkatini çekmiş olacak ki bana bir mektup gönderdi. Mektubunun sonunda, üzgünüm. Bütün akılları omuzlarında olan bu adamlar, her türlü düşünceyi karşılarında hazır ol durumuna getirmek istiyorlar. Ama bir gün onlar da üzerimizdeki güneşi göreceklerdir. Bunu söylüyordu. Savcı yüksek sesle okuduğu mektubun, bu son cümlesinin altını kırmızı kalemle birkaç kez çizerken haykırdı. Yani benim mi aklım omuzlarımdaymış? Ben de bu vatanın çocuğuyum. Ben de bu memleketi en az sizler kadar severim. Ne demek bu? Sustum. Yani burada yaptığım işe inanmıyor musunuz? Dedi. Adalete, adaletimize güvenmiyor musunuz? Efendim, bu biraz da vereceğiniz karara bağlı dedim. Takipsizlik kararı verilip kesin sonuca bağlanmış bir davada yeniden kovuşturma açılıyor. Ben yeni baştan yargılanıyorsam durum biraz şaşırtıcıdır. Takipsizlik kararını gördükten sonra tek soru bile sormadan beni bırakmanız gerekirdi. Adalet bunu gerektirirdi. Sonucun ne olacağını bilmiyorum. Onun için adaletinize inanmam, adaletinizi görmeme bağlı. İnanarak geldim. Sonuç bu yargımı değiştirebilir. Yumuşadı. Bana inanın, dedi. En adil kararı vereceğimize güvenin. Sonra yüzüme bakmadan çıkın dışarıda bekleyin, dedi. Çıktım. Silahlı bir yerin önünde bekleme odasına götürüldüm. Bir süre sonra beni aldılar. Yine silahlı erlerin arasında kırmızı halı kaplı merdivenlerden yukarı kata çıkarıldım. Yeni hazırlandığı belli, kapısının üstünde bir nolu sıkı yönetim mahkemesi yazılı büyük bir salona sokuldum. 3 kişilik seçiciler kurulu, arkalarındaki duvarda kocaman harflerle ''Adalet mülkün temelidir'' yazılı yüksek bir kürsüde beni bekliyorlardı. 4 bir yanda ayaklı mikrofonlar vardı. Tam karşılarındaki mikrofonlardan birinin önüne getirildim. Seçiciler kurulu diyorum çünkü hepsi hukukçu olmayan, tutuklanacak, hüküm giydirilecek insanları önceden belirleyip tutuklamak için görevlendirilmiş belli kişilerdi. 3 kişiden biri de anlı şanlı Ali Elverdi'ydi. Hukukçu değildi, askerdi. Omuzlarında kılıçlı aylarla bir yerde yıldız vardı. Tuğ generalmiş. Sorgun 5 dakika bile sürmedi. Savcıya verdiğim ifademi tekrarladım. Mahkeme başkanı Tuğgeneral Ali Elverdi, söylediklerimi tepeden bir bakış atarak aşağıda oturan yazıcı kıza hızla yazdırdı. Sonra da karar vermek için arkalarına dayandılar. Karar vermek için niye arkalarına dayandıklarını doğrusu anlamadım. Aralarında fıs fıs bir şeyler konuştular, anlaştılar. Türk Ceza Kanunu'nun 142. maddesine dayanarak ilk sorgulamamı yapan savcının isteğini yerinde bularak tutuklanmama karar verdiler. Ali Elverdi, götürün, dedi. Namluların önünde salondan çıkarıldım. Yine aşağı kattaki bekleme odasına sokuldum. Başkaları da vardı. 2 saat kadar bekledik orada. Bizleri kelepçelerle ikişer ikişer bağlayıp yine namluların önünde götürüp cezaevi arabasına bindirdiler. 4 gün gözaltında tutulduğum merkez komutanlığı garnizonuna götürdüler önce. Bizimkiler bahçedeydi. Kimler yoktu ki orada? Mümtaz Soysal, Halit Çelenk, Bahri Savcı, Niyazi Ağırnaslı, İlhami Soysal, Cahit Talas, Uluş Gürkan, daha başkaları. 31 kişiydi koğuşta. Tutuklandığım haberini ben gelmeden öğrenmişler. Arabadan inince birlikteler başıma. Koğuşa girip öteberimi topladım. Yine kelepçe. Yine bindirildim cezaevi arabasına, yola koyulduk. Cezaevi arabasının parmaklıklı penceresinden görünenler hüzünlüydü. Hızla geçen büyük yapılar, ağaçlar, evler, insanlar. Sonra da birden alabildiğini uzanan bir kırlık, uzakta da Ankara'nın yeni yanmaya başlayan ışıkları. Her şey akıp gitti akşamın alacısında, demir parmaklık pencerenin ötesinden. Sonra da Mamak'taki büyük askeri cezaevi. Bu benim ilk tutuklanışım, cezaevine ilk girişimdi. Önce üstümüz başımız arandı. Pek çok şeyime el konuldu. Pamuk, kolonya, ilaçlar, para ve bunun gibi. Sonra bir gardiyanla birlikte büyük demir kapılardan geçtik. Kapısında 2 kişi girebilir yazılı küçücük bir berber odası. Önce sakal, sonra 0 numara saç tıraşı. Aynada bilmediğim caz çavlak, anlamsız bir yüz. Bu benim. 1 numaralı koğuştayım. Üst kattaki ranzada çok kirli bir yatağın içindeyim. Yatak numaram 45. Defterime bugünkü izlenimlerimi yazıyorum. Hemen önümde tavana kadar yükselen gri boyalı demir parmaklıklar. Parmaklıkların ötesinde dolaşan Sivaslı olduğunu öğrendiğim şişko gardiyan. Her yerde lambalar yanıyor, hiç söndürülmeyen lambalar. Koridorlarda uzaklaşıp yaklaşan ayak sesleri, öksürükler. Koğuş nöbetçisi tutuklu er, baba yiğit bir delikanlı. Ranzaların arasında dolaşıyor, horlayanları dürtüyor. Yataklarda dönenler, söylenip duranlar, dövmelerle süsü bir takım kollar, göğüsler. Asker olmayan 15 kişiymişiz koğuşta. 5'imiz bugün getirilmişiz. 15 kişi aramızda bir toplantı yaptık. Burada nasıl davranmamız gerektiğini konuştuk. Çoğu da yoksul çocuklar. Ceplerimize kalan bütün paraları tek elde topladık. Tek tip sigara içeceğiz. 1. Kendi konularımızda konuşmayacağız. Aile yakınlarımız dışında kimseye mektup yazmayacağız. Koğuştaki asker tutuklularla ölçülü de olsa yakınlık kurmaya çalışacağız. Koğuştaki öbür sakinlerin hepsi askerlik görevi içinde suç işlemiş kişiler. Birkaç güne kadar bu koğuştan gönderileceklermiş. Oysa benim için asıl ham madde onlar. Değişik insan manzaraları. Gitmeselerdi. Yazık. Abidin'le de Zeki'yle de dostça konuştuk. Biri koğuş gremlisi, biri de yardımcısı. Bizlere karşı hem biraz çekingen hem de saygılı gibiler. Nuri'nin İstanbul'da Beşiktaş'ta bir kahvesi var. Bir de çok sevdiği karısı. Sol kolunun pazusuna bir gül dövdürmüş. Altına da kocaman bir gülüm yazdırmış. 11 yıl sevişmişler. Nuri evliymiş, boşanmış, bu kızı almış. O Gül diyor, kızın adı Gülsüm. Nuri tam bir İstanbul fırlaması. Ben sıkıyımdır. Kimselere anlatmam derdimi. Bak harbi konuşuyorum, bir sana anlatıyorum diyor. Daha yeni gelmişim, beni yeni görmüş, tanımış. Herkesi derdini anlatmıyor, bana anlatıyor. Harbi konuşuyor. Cezaevimden çıktıktan sonra yazdığım Yaralısın adlı romanımın gereçlerini bu dönemdeki tutukluluğumda edindim. Nuri, romanın önemli kişilerinden biri oldu. Bu yüzden buradaki notlarımı atlıyorum. Avlu küçük bir voleybol alanı genişliğinde. 4 bir yanı yüksek duvarlarla çevrili. Duvarların üstünde de tel örgüler. Tepede yalnızca gri bir gökyüzü görülüyor. Voleybol alanı büyüklüğünde küçük bir gökyüzü. Sabah 6'da uyandım. 5-6 nöbetçisi zil çalar çalmaz herkesi kaldırdı. El yüz yıkama, giyinme, masalara yerleşme, oturma. Makine Kimya Enstitüsü'nün yaptığı Amerikan tipi alüminyum tabaklarla saplarında US yazılı kaşıklarla sabah kahvaltısı, naneli yayla çorbası, sonra yine avlu, yine volta. Birinci, ikinci koğuşlar aynı koridora açılıyor. Aynı avluya çıkıyoruz. İkinci koğuştan bir takım arkadaşlarla karşılaşıyorum. Nicesini güçlükle tanıyorum. Acele yapılmış, yol yol sıfır numara saç tıraşlarıyla herkes birbirine benziyor. Herkes biraz Nuri burada. Daha ilk anda anlıyorum, amaç herkesi nurileştirmek. Gidip koğuşun içindeki kırık, yer yer kelleşmiş aynada kendime bakıyorum. Ben de herkes gibiyim. En çok herkese, en az da bildiğim kendime benziyorum. Kimi zaman unutuyorum kafamın dazlaklığını. Üşüyünce ya da elimi başıma atınca anlıyorum, yadırgıyorum. Bugün bir ara bir kasket uydurdum, onunla dolaştım, sonra sıkılıp attım. İzin alıp Fakir Baykurt'un yattığı koğuşa geçtim. Bir ara avukat Turgut Kazan'ın yardımıyla tutuklanma kararına itiraz dilekçemi yazdım. Sadun Aren Hoca da oradaydı. Onun da saçları gitmiş herkes gibi. Adil Özkol, Hüseyin Ergin de oradalar. İki de Amerikalı var koğuşlarında, esrardan yatıyorlarmış. İlk tam günümde böylece sona eriyor cezaevinde. Arkadaşlarla ilgilenmek, asker tutuklularla dostluk kurmaktan kitap okuma fırsatı bile bulamadım. Asker tutuklularla konuştukça şaşkınlığım büyüyor. Esmer Urfalı, 1966'nın 1 Mart günü girdim diyor, hemen ekliyor. Bir davam daha var, bu ay sonunda karara bağlanacak. Demek 6,5 yıldır cezaevinde. Hala insan gibi, hala ezilmemiş, direnmekte. Bir de idamlık var. Daha onunla tanışmadım. İdam gününü bekliyor. Bugün bir takım erler başka koğuşa götürüldüler. Koğuş oldukça boşaldı. Sanırım bizlere, siyasilere yer açıyorlar. Ambalaj kağıdından dolayı siyasi suçlu Erdal, yaşasın. Koğuşun köşesindeki 37 nolu yatağa geçtim. Dün gece bu yatakta başının üstü gerçekten kel, yanlardaki birkaç tel saçı da kırmızı olan, yaşının çok üstünde gösteren bir er yatıyordu. Yanım duvar, daha rahat. Bir yanımda geçit, yani boşluk. Bugün 4 kişi daha getirildi, 20 kişi oldu. Bir iki gün içinde koğuş siyasi tutuklularla dolacak anlaşılan. Bugün karıma ilk mektubumu yazdım. Karıma yazdığım mektuptan. Gözaltında birlikte 4 gün geçirdiğim avukat Halit Çelenk'le, baba dostu avukat Niyazi Ağır'ın aslında serbest bırakıldıklarını gazetelerde okudum, sevindim. Onlardan birini avukat olarak tutabilirsiniz. Ağır Naslı sevinerek alır davamı. Halit Bey, TÖS'ün avukatı. Belki öğretmenler dışında kimsenin davasını almıyordur. Sen nasılsın? Sinirlerin gergin olmalı. Gururlu, onurlu, sakin, sağlam olmanı isterim senin. Akşam üzeri 6 kişi daha geldi. Adlarını şimdilik aklımda tutamıyorum. Koğuş doldu, tek boş yatak kalmadı. Bugün sıkıldım. Gün zor geçti. Tutuklu erler en yakın dostlarım. Daha doğrusu onlar beni kendilerine dost seçtiler. Erdal ağabey aşağı, Erdal ağabey yukarı. Her yakalayan bana derdini anlatıyor. Boyuna hikayelerini dinliyorum. Anlattıklarının pek çoğunun palavra olduğunu bile bile. Hepsi de suçsuz yere burada yattığını anlatmaya çalışıyor. Dün gece kavga oldu. Birinci kıdemli Abidin'le Bekir adlı tıknaz biri kapıştılar. Abidin, koğuşun sözde kaba kuvveti. Sertliği de, yöneticiliği de hiç beceremeyen, yüzüne zorla o sert maskeyi takan biri. Onun sert tavırlarından birine karşı çıktı Bekir, kapıştılar, ayırdılar. Bu gece de Bekir beni köşesine davet etti. Ayak ucumdaki ranzada alt katta yatıyor. Ev sahipliği yaptı bana yatağında, çay getirtti, sonra da hikayesini anlattı. Bekir saf, temiz, yiğit, güvenilir biri gibi. Tam bir güreşçi tipi, kulakları etle dolu. Bir de Orhan çıktı bu gece. Hastanedeymiş, bu gece dönmüş koğuşa, İzmirli. Su kalorifer tesisatçısı. 5 yıl yatmış, şimdi de ikinci 30 ayını tamamlamaya çalışıyor. Orhan orta boylu, tıknaz 33 yaşında, saçları kırlaşmış, memur görünüşlü bir İzmirli. Bir de Uğur var, İstanbullu. Bacaksız fırlamanın teki, sürekli peşimde. İlle bana hikayesini anlatacak. Ne zaman anlatmaya başlasa, hikayesi bölünüyor. Sonunda gece yatağıma gelip anlattı. O da ısrardan yatıyormuş. Ne zaman çıkıyorsun? 14 Ağustos'ta. İyi, az kalmış. O oldukça sakin. Bu yıl değil diyor, gelecek yıl 14 Ağustos'ta. Nasıl bu kadar sakin? Niçin bu kadar sabırlı bu insanlar? Daha önünde koca bir yıl var, sanki bir hafta sonrasından söz eder gibi konuşuyor. Bu arkadaşların öyküleri de yaralısında var. Adımı ünlediler, gardiyandı. Buradayım, dedim. Kapı altına, acele giyindim. Çabuk ol, koştum. Açtılar ana demir kapıyı, dış koridoru aldılar. Duvara yanaştırıp beklememi söylediler. Ana demir kapı yine açıldı. Deniz Gezmiş'in arkadaşlarından 3 kişi çıkarıldı, yanıma getirildiler. Tanıdığım, sevdiğim Mete Erttekin'di biri. Gözlerimizle selamlaştık. İkişer ikişer bileklerimizden kelepçelediler. Ben Mete ile eşleştim. Öbür iki kişiyi tanımıyordum, adlarını duymuştum. İbrahim Sayan'la Necmettin Baca. Gösterilen yönde yürüdük, tel örgülerle çevrili büyük bahçeden geçtik. Cezaevi arabasına bindirildik. Altı silahlı er, ellerindeki makineli tüfeklerinin namlularını minibüsün tavanına çevirerek oturdular yanımıza. Yola koyulduk. İşte o zaman dönüp rahatça bakabildim Mete'ye. Süzülmüştü ama umduğumdan daha iyiydi. Konuşturmadılar. Başına gelenleri gazetelerde okumuştum. Arabanın parmaklıklı küçük penceresinden dünyaya, insanlara baktım. Ankara bıraktım Ankara'ydı. İnsanlar diledikleri gibi yürüyorlardı. Ağaçlar vardı, yeşildiler. Otobüsler yine insanlarla doluydu. Savcı Günsoysal'ın odasına alındım. Kendisi yoktu. Halamın oğlu olur Gün. Karşılaşmak bile istemiyorum. Yan masada oturan ufak tefek sarışın bir savcının karşısına oturtuldum. Çok kibar görmüşlü biri. Adını da söyledi. Muhteşem Savaşan. Böylesine ufak tefek, gösterişsiz birine pek uygun olmayan bir ad. Sorular sordu, yanıtladım. Aslında bu güler yüzlülükten, sözde yakınlıktan kaçınmak gerek. Ben de kaçınmaya çalıştım bu sarışın sevimli savcıdan. Böylesi bir yakınlaşmanın yapay olduğunu düşündüm. Daha sonra silahlı bir er beni yukarı çıkardı. Büyük bir salona alındım. Deniz Gezmiş'le bütün arkadaşları oradaydı. Tanık olarak çağrılmışım. Kızıldere'de öldürülen Ömer Aynı'ya, Ankara'da ev bulmam için Fatih'in bana başvurup vurmadığı soruldu. Dinleyicilerim, Deniz Gezmiş'le arkadaşlarıydı. Kürsüde oturanların yüzlerini bile hatırlamıyorum. Gözlerim çocukların üzerindeydi. Aralarında tanıdıklarım da vardı. Sözlerimi tamamlayınca beni dışarı çıkardılar. Akşam yine arkadaşlarla kelepçelenip döndük cezaevine. Koğuşta hiç asker tutuklu kalmadı. Şimdi direkt onlar bakıyordu bizlere. Şimdi her iş bize kaldı. Bir toplantı yaptık. Görüşler ileri sürüldü. Oylayarak üç yönetici seçtik. Biri ben, biri Ali Demir, biri de Necat Ökten. Ali'yi dışarıyla cezaevi yönetimiyle ilgilenmesi için koğuş baş sorumlusu yaptık. Koğuşun iç işlerinden ben sorumluyum. Oturdum, koğuş işi, davranış kurallarını belirleyen kısa bir iç yönetmelik yazdım. Duvara astık. Askerlerin yönetim biçimiyle uzaktan yakından benzerliği yok. Daha demokratik, daha akıllıca, daha insanca, daha mantıklı. Amaç buradaki ortak yaşayışı daha kolay, işler duruma getirmek. Her gün sırayla 5 kişi nöbet tutacak, o gün bütün işleri onlar yapacak, helanın temizliğinden, su bidonlarının doldurulmasından, sofraların hazırlanıp toplanmasına kadar akla gelen her türlü hizmet onların. Saat 22.30'dan sonra yüksek sesle konuşmak yok. Her gece ayaklar, çoraplar yıkanacak ve bunun gibi. Nöbetçi arkadaşlar koğuşu bir güzel temizlediler. Gecede bit araması yaptık. Dün gelen öğrencilerden birinden bit çıktı. Bite karşı çok dikkatli olmak zorundayız. Sanki her yanım bit dolu, kaşınıyorum. Gece 8 kişi daha geldi. 7'si Kırıkkale'den. Bugün benim de 33'lük bir tesbihim oldu. Mahpushane usulü tesbih sallamayı öğreniyorum. Gece yarısı iki profesörü bizim koğuşun önündeki koridora getirdiler. Mümtaz Soysal ile Bahri Savcı. Koğuşumuzun demir kapı kilidi açılacakken arkadan iki dost daha. İlhami Soysal ile Uluş Gürkan. Ellerinde çantaları. Üzgünce, şaşkın ama onurlular. Koğuş kapılarımız kapatılmıştı. Birden bitişikteki ikinci koğuş bir ağızdan "Bağımsız Türkiye!" diye bağırmaya başladı. Bizim koğuş da katıldı buna. Susmamızı ihtar etti nöbetçi binbaşı. Gardiyan, "Bağımsız değil mi Türkiye?" dedi. "Sen sus!" dedi içimizden biri. "Türkiye bağımsız olsaydı biz burada olur muyduk?" "Kimdi o konuşan?" dedi binbaşı. "Benim!" dedi Mustafa Taylan. "Sen gel bakayım buraya." Bir eli bileğinden kopuk Mustafa öne çıktı. "Sen ne istiyorsun?" dedi binbaşı. "Türkiye'nin bağımsızlığını istiyorum," dedi Mustafa. "Yeri mi burası?" Gelenleri sokmadılar bizim koğuşa. Alıp götürdüler. Onları uzaklaşırken "Bağımsız Türkiye" sesleri her iki koğuştan olanca gücüyle yükseliyordu. Gidişlerini üzüldüm. Tutuklanıp buraya getirildiğim Merkez Komutanlığı Garnizonu'nun gözaltı koğuşundaki dostlarım da onlar. Kalsalardı daha renkli olacaktı koğuş, daha çabuk geçecekti zaman. Yatmalıyım. Yarınki koğuş nöbetinde ben de varım. Dışarıda devriyelerin uzaktan uzağa düdük sesleri. Uykum yok, kitap okumaya çalışacağım. Mustafa Taylan yanındaki yatakta. Onun iki yatak ötesinde de Yusuf Cacım yatıyor. İkisinin de sağ elleri bileklerinden kopuk. Yaraları daha yeni yeni kapanıyor. Yusuf başkaları çarpmasın diye bileğinin tam kopan yerine, etinin üzerine sabit kalemle dikkat yazmış. Bugün ikisi de yanımdaydı. Mustafa bir ara elinin kopuşunu anlattı. Olay Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde geçmiş. Polisle çatışma sırasında dışarıdan ülkücülerin fırlattığı bir el bombası pencereden girip yanı başına düşmüş. Mustafa hızla kapmış, tam pencereden fırlatırken elinde patlamış bomba. Mustafa bayılmamış. Bir ara yerde parçalanmış kopuk elini görmüş. Alıp cebime koymak istedim diyor. Almak için uzanmış yere kopuk bileğini görünce vazgeçmiş almaktan. Karşı konulmaz bir istek, hemen o anda da o korkunç gerçeğin bilincine varır. İki elimde sol cebimde adlı öykümün çıkış noktası bu olaydır. İkisi de elleriyle tutmak duygusunu yitirmemişlerdi daha. Saçlarımı düzeltmek için elimi başıma atınca anlıyorum elimin olmadığını diyor Mustafa. Bunu tanık olduğu sıradan bir olaymış gibi anlatıyor. İkisi de ileride bir gün İngiltere'de el taktıracaklarını söylüyorlar. Japonya'da çok iyi el nakli yapıyorlarmış diyor Yusuf. Yusuf, Mustafa'dan daha üzgün. Çok seviyorum onları, bana çok yakınlar. Kim bilir ne büyük bir boşluk duyuyorlardır kollarının uçlarında. Bir yerde okumuştum. Belinden aşağısı kesik bir adam, ayak parmaklarını oynatmak duygusunu her zaman duyarmış. Beyinde o kasları hareket ettiren merkez kalırmış çünkü. Bir ara Yusuf da elini oynatır gibi kolunun kopuk yerindeki kasları oynatmıştı hafifçe. Onlara bu konuda hiçbir yardımım dokunamıyor. İkisini de nöbet dışı bırakmayı düşünmüştü arkadaşlar, engel oldum. Olmaz dedim. Hiçbir eksikleri yokmuş gibi davranalım. Ama hafif işler verelim. Acıma duygumuzu sezdirmemeliyiz onlara. Yusuf'un bugün nöbeti vardı. Ona masaları silmesini, tabakları yerleştirmesini söyledim. Sevinerek yaptı. Boş zamanlarında sağlam kalan sol elleriyle ağır ağır yazı yazmaya çalışıyorlar. Acemice bir yazı çıkıyor ortaya. Gece hoş bir şey oldu. Dün tutuklanan Bahri Savcı bu gece saat 20'de salıverildi. Sevindim bırakılışına. Hastaydı. Bu sabah Sarp Kuray'la Ruhi Koç'u mahkemeye çağırdılar. İkisi de ikinci koğuştalar. Görülecek şeydi. Adam akıllı süslendiler. Alkışlarla mahkemeyi uğurladık. Öğlene doğru döndüler. Çok sevinçliydiler. Onları teşhis eden kişi olayın bir tertip olduğunu söylemiş. Polisin silah tehdidiyle onları teşhise zorladığını, polisten korktuğu için Atıf Erçıkan'ın evine bomba atanların bunlar olduğunu söylediğini, oysa bunun gerçek olmadığını, kendisine polis tabancası verildiğini, polis havasına sokulduğunu, bütün bunları polis zoruyla yaptığını, aslında kendisini kapıcı olduğunu açıklamış. Polisler kullanılan arabanın rengini de, biçimini de bir türlü tutturamamışlar. Kimi gri, kimi kırmızı, kimi siyah renkli bir otomobilden söz etmiş. Bütün gün boyunca her iki koğuşta onların hikayesi anlatıldı. Geldim geleli Sarp'ın ilk kez güldüğünü gördüm.